Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün sahip olduğumuz tarihi değerlerle övünen bir millet olarak biraz daha detaylı bakalım istedik tarihi değerlerimize. Sadece camiler değil, vakıf eserlerinin tamamı olarak belki göz önünde bulundurmak lazım. Farklı sebeplerle kimisi zamana yenildiği için, kimisi yenilmesine izin verildiği için, bazen büyüme, bazen tam tersi küçülme gayretiyle tarihi eserlerimizin büyük bir kısmını ne yazık ki koruyamamışız. Bir oran kurmak gerekirse eğer şu anda baktığımız, gördüğümüz eserler aslında sahip olduklarımızın kaçta kaçıdır?
Şimdi nüfusa ve tarih içinde yapılanlara bakarsanız şu anda belki buna bir kat'i rakam vermek mümkün değil. Çünkü zaman içinde yapılan, yıkılan, yapılan, yıkılan pek çok sanat eseri vardır. Bunların bir kısmı yurt dışında kalmış. Ama şu anda mesela ben bir misal verecek olursam İstanbul'da 1928 yılından 1972 yılına kadar yıkılan cami sayısı 3900'dür.
3900 cami sadece cami. İstanbul'da.
Evet, sadece İstanbul'da. Tabii diğer şehirlerde bu kadar çok cami yoktur. Hı-hı. Ama her birisinde de yaklaşık camilerin %60'ı bu devre arasında ortadan kalkmıştır. Şimdi
sebepleri neler?
Bu devirde camilerin yıkılmasının sebebi birincisi ideolojiktir. İkincisi de yoldu, köprüydü, meydandı. Bunun için Hı-hı. yıkılmıştır.
Bunları örnekler vereceğiz herhalde değil mi?
Tabii.
Program sırasında hangi cami hangi sebeple yıkıldı ya da mesela bir yerden alıp başka bir yere nakletmek için de sökülmüş
var.
Ama sonra hiçbir yere tekrar monte edilmemiş camiler de var.
Şimdi cami neticede insan yapısıdır. Tabii bunu bütün vakıf eserleri için teşmil etmek mümkün. Yani medrese, kervansaray, hamam, mektep hepsi bunun içine girer. Ama cami vakıf eserlerinin en sembolik olanıdır. Mabet. Çünkü cami aynı zamanda bu memleketin bir İslam memleketi olduğunu, bir Türk yurdu olduğunu gösteren bir örnektir. O bakımdan mühim. Şimdi tarih içinde bina yapılır. Bu bina zaman içinde eskir. Bu gayet tabidir. Yani betonarme bir binanın bile ömrünü 100 yıl biçiyorlar yani. Bir müddet sonra artık harap oluyor. Tabii camilerin bir kısmı zenginler tarafından, padişahlar, paşalar tarafından yapılmış taş binalardır. Çok yüksek mimari teknikler kullanıldığı için asırlara meydan okumuştur. Düşünün İstanbul'da nice depremler gelmiş geçmiş. Süleymaniye Camii'ni yerinden oynatamamıştır maşallah. Hı-hı. Halbuki bulunduğu yer İstanbul'un en kaygan, en heyelan bölgesi olan bir yeridir. Ama yapılırken 8 sene, 6 senede bu zemin iyice sağlamlaştırılmış, cami onun üzerine yapılmıştır. Bu bakımdan
hatta pek çok
şayan,
söylentiye de
mevzu olmuştur, evet. Bunun dışındaki camiler içinde daha sıradan taştan olanları var, kargir olanları var, Bağdadi olanları var, kerpiç olanları var, köy camileri. Bunların yıl içinde yıkılmaları çok tabii. Ama vakıflarda bir kaide vardır. Bir vakıf eseri harap oldu mu yıkılıp yerine yenisi yapılabilir. Bunu hayırseverler yaptırmıştır. Pek çok şehirde kazada duyarız. Bu cami aslında filanca tarihte yapıldı. Fakat daha sonra harap olduğu için filanca paşa, bey, esnaftan filanca efendi, hatta filanca hanım tarafından yeni baştan inşa edildi.
Bugün bildiğimiz meşhur camileri de bir kısmı aslında.
Çok mesela ben en meşhurlarını söyleyeyim. Fatih Camii bugün Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı cami değildir.
Eyüp Sultan,
Sultan 3. Mustafa yaptırmıştır. Hı. Eyüp Sultan Camii Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı cami değildir. Onu Sultan 3. Selim yaptırmıştır. O caminin minareleri Sultan 3. Ahmet'ten kalmadır. Pek çok cami yıkılmış. Yeni baştan, bazen temellerinden, bazen yarısından, bazen de ufak tefek revizyonlarla elden geçirilmiştir. Bu normal bir şeydir. Hı hı. Çünkü insanlar ölüp giderken binaların durması beklenmez. Ama bunun bir kaidesi var. Dediğim gibi vakıf eseri harap olursa yeniden yaptırılır.
Şimdi vakıf eserleri içine camiyi de aynı şekilde koymak gerek midir? Çünkü ibadethane olarak yapılan binaların diğer vakıf eserlerinden daha farklı olduğunu zannediyorum.
Daha farklı şöyle ki bir cami yıkılsa bile yeri başka bir şey için kullanılamaz. Ama mesela bir medrese yıkılır, orası satılır. Onunla başka bir medrese başka yere yapılabilir. Ama cami olarak yapılmış olan bir yer yıkılsa bile, hı hı. yerine yapılmasa bile orası cami olarak kalır.
Şimdi aynı
ola ki bir gün birisi çıkar orayı yapar diye.
Aynı şey farklı dinlerin ibadethaneleri için de geçerli.
Evet.
Şu anda İstanbul sınırları içinde gördüğümüz çok eski tarihli
evet.
ibadethanelerin hala belki aynı konumda korunuyor olmasının evet. önemli bir sebebi
tabii.
bu.
Tabii. Mabet bir milletin kimliğidir. İnsanları bir araya getiren bir yerdir. İnsanların görüştüğü, konuştuğu, meselelerini çözdüğü bir yerdir. Çünkü bir insan için en önemli olan şey ahireti kazanmak endişesidir. Bütün semavi dinlerde böyledir. Böyle olunca bunun sembolü mabetlerdir. Mabet bir milletin kalbidir. Yani kalp olmazsa hiçbir yere kan pompalanmaz. Onun için herkes mabede ehemmiyet vermiş. Bir şehir kurulurken ilk yapılan yer mabettir. Diğer, ev değildir.
Şehrin diğer unsurları
ona göre ayarlanmış. Çarşılar, sokaklar ona göre ayarlanmıştır. Şimdi hal böyleyken Osmanlı Devleti'nde Selçuklu'da yapılan camiler zaman içinde yıkılmış. Eğer vakfın parası varsa, şimdi bir cami yapılınca ben bu cami yaptığının bitti. Hayır. Ona bir de vakıf koyacaksınız. Dükkandı, çiftlikti, köydü, tarlaydı.
Yaşayabilmesi için.
Buna müstakallat-ı vakfiye ederler. Vakfın gelirini burası sağlar. Burası ekilir, biçilir, kiraya verilir, her neyse. Gelirini bir kişi toplar, mütevelli caminin masraflarını harcar. İmamının maaşını verir, müezzinin maaşını verir, kayyımının maaşını verir. Isınma, aydınlanma, temizlik ve en nihayet harap olduğu zaman tamiri. Efendim harap oldu, paramız yok. Vakfın bir arazisi varsa satılır, onun da tamir edilir. Bu da olmazsa bir hayırsever bunu yaptırır. Kaide budur.
Şimdiki gibi bağış toplanır mı?
Hayır, çünkü eski insanlar cami yaptırmayı bir fırsat olarak telakki ederler. Eline böyle bir fırsat geçen kendi kesesine göre bir cami yaptırır. Mesela zenginler sorarlar, derler ki şu kadara bir cami yaptırma imkanım var. Bununla ben bir büyük cami yaptıramam. Bulunduğum yerde de cami var. Sorarlar nerede yapılacak cami var? Haber alırlar ki filanca mahallede yok cami. Ve filanca cami yıkıldı. Filanca köyde cami yok. Bunun çok örneklerini ben rastladım. Hı hı. Oraya cami yaptırıyor. İsmini bile vermiyor çok kişi. İsmi verilen de var, verilmeyen de
peki
var.
Peki o caminin adı işte kim diyelim ki Ekrem Bey yaptırdı, evet, bu camiyi. O camiye ismini vermemiş olması ondan dua alamayacağı anlamına mı geliyor?
Yok efendim, ismin verme diye bir şey de yok zaten. Camiye isim verme diye bir şey yok. Yani bu şimdi yazılıyor ya, burası filanca cami. Osmanlı camilerinin hiçbirisinde göremezsiniz kapıda Süleymaniye Camii.
Kitabesi olur.
Kitabe sadece vardır. Kitabede ne der? İşte Allah rızası için bu camiyi şu tarihte filanca oğlu filanca yaptırmıştır. Hı hı. Allah onu mağfiret eylesin. İşte böyle bir şey yazar. Yani kitabe bir nevi o binanın yapılış hikayesini anlatır. Kapıda isim yazmaz. Zaten o caminin ismi de yazmaz. O yaptıranın da isminden dolayı veya caminin bir başka hususiyetinden dolayı oraya isim verilir. Tabakhanenin ortasında ise tabakhane derler. Hesna Hanım yaptırmışsa Hacı Hesna Hatun Camii derler. Bir mahallenin ortasındaysa bu mahallenin ismini verirler. Yani öyle bir isim verme de yoktur. Hı hı. Ama vakfı vardır. Vakıfta bir isim geçer. Ne diye geçer? Sultan 3. Mustafa Vakfı, Hülya Aksu Vakfı, Ekrem 2. Vakfı diye geçer vakıf ismi. Hı hı. Yani böyle bir isim verme zaten yok. Neticede buraya sevap verecek olan Allah'tır. Orada ismin olup olmaması mühim değildir. Orada insanlar ibadet ettikçe onu yapana sevap gider. İsmini söylesinler, yani söylemesinler.
Söylemek icap eder mi? İşte bu camiyi yaptıranın ruhuna
söylemek daha iyi olur, ama söylenmese de sevap gider. Allah herkesin kalbindekini biliyor. İsim vermemek de güzeldir, vermek de güzeldir. Şimdi vermekte de riya yoktur. Riyakarca olmak ayrı bir durum. Yani bir adam oraya ismini verdi diye vay adama bak ismini koymuş camiye, halbuki hayırı saklamak lazım değil. İsmini veriyor ki başkaları da yaptırsın.
Evet, örnek olmak.
Örnek olsun. Hı-hı. Veya ismini hayırla ansınlar.
Şimdi mesela
çünkü Allah kandırılmaz. Herkes kandırılır ama Allah kandırılmaz.
Şimdi mesela bazı firmaların başka başlıklar altında. Evet. Mesela diyelim ki vergiden düşmek, evet, anlamında. Ya da yaptığınız bir sosyal sorumluluk çalışması var. O çalışma çerçevesinde çeşmeleri imar ediyorsunuz. Evet. Ya da çeşme yaptırıyorsunuz. Ya da okul yaptırıyorsunuz.
Evet.
Bunları nasıl değerlendirmek gerekir?
Niyete bakılır. Niyeti hayırsa sevap kazanır. Niyet hayır değilse sevap kazanmaz. Her ikisi de varsa ağırlıkta olana bakılır. Hacca gidiyorum, gitmişken biraz da mal getireyim satayım. Bu hac sevabı alır. Ama ben ticarete gideyim, hacı desinler diye hac yapayım, hac sevabı almaz. Ama hac yapmış olur. Yani şu kızı bana versinler, babası dindar diye namaz kılsa bir adam namaz borcundan kurtulur ama namazdan sevap alamaz. Ama zaten namaz kılıyorsa, bir de yaranmak için kılmışsa yine sevap alır ama noksan alır. Bu herkesin kalbinde olanı Allah bilir. Sadece vergiden düşmek için yapıyorsa hiçbir sevap alamaz.
Sadece vergiden düşer.
Yani bu işi yapalım, bu iyi bir şey. Nasıl olsa vergiden de düşeriz diyorsa gene sevap alır. İkisi hiç vergi mi aklına gelmezse çok sevap alır.
Yani yeter bu, ki iyilik yapalım.
Evet, usul böyledir, usul böyledir. Niyetler, ameller niyetlere göredir. Şimdi bu normal bir durum şu anlattıklarımız. Cami yapılır, eskir, yıkılır, yenisi yapılır, yapılmaz, durur, harap olur veya orası terk edilir. Var öyle yerler. Ani diye bir yer var. Kars'ta Ermeni şehriymiş. Sonra Müslümanlar fethetmiş. Hatta Anadolu'nun ilk camilerinden birisi yapılmış. Ondan sonra insanlar orayı terk etmiş. Ortada cami duruyor mesela. Şimdi camide kimse ibadet etmiyor. Tamire ihtiyacı yok. Ama bir de insanlar yaşadığı halde caminin ortadan kalkması var. Şimdi kendiliğinden yıkılmayı anladık. Bu gayet normal bir şey. Peki ya yıkıtırılanlar? Ya satılanlar? Ya kapatılanlar?
Şimdi çok enteresan. Burada her şeyin var. Ticareti yapılabilir diye düşünüyorsunuz. Ama caminin alınır satılır bir meta olarak da düşünülmesi çok aklımıza uygun gelmiyor.
Gelmiyor efendim, caminin değil, bütün vakıf eserleri böyledir. Vakıf eseri satılmaz. Kimse onu yapan bile satamaz. Birisi bir şey vakfettikten sonra artık onun mülkiyetinden çıkar. Ona ne padişah dokunabilir, ne onu yapan dokunabilir, ne yapanın çocukları. Hiç kimse artık o vakfa dokunamaz. Şartı vakıf nas-ı şari gibidir. Yani bir vakfeden şahsın koyduğu şart ayet ve hadis gibidir. Değiştirilemez. Kimse değiştirilemez. Bunun istisnası nedir? Dediğim gibi cami, medrese harap olur. Yaptırılacak parası da olmaz. Bir eser, ona bağlı bir tarla, dükkan, ev neyse mahkeme kararıyla, hükümdarın izniyle satılır. Ve emsal fiyatından aşağı olmamak kaydıyla. Satılır. Şartları var bunun. Müsevvigat-ı şer'iye derler. Satılır ve orası tamir edilir. Buna izin var sadece. Bunun dışında bu vakfa artık lüzum yok, kapattım, sattım demek imkanı yoktur. Bir vakıf eserine ihtiyaç kalmazsa, diyelim ki bir şehir terk edildi, artık o vakıflar kullanılmıyor. O vakıf eserleri o işi yapan en yakın başka bir vakfa nakledilir. Diyelim ki orada bir medrese ise oranın gelirleri başka bir medreseye tahsis edilir.
Çünkü yine amacına uygun kullanılır.
Ama bir hastaneye vakfe nakledilemez. Şimdi böyle kaideler vardır. Bunlar beynel milel hukuk kaideleridir. Gelin görün ki bizde işler böyle yürümemiştir. 1908'den sonra biliyorsunuz Türk cemiyeti biraz ladini seküler tarafa meyletmiştir. Eski dindarlıktan pek eser kalmamıştır. Bu iddiaçıların da tesiriyle böyle olmuştur. Her şeyi biz Cumhuriyet devrine böyle biraz sofular Cumhuriyet devrine fatura ederler ama bu iş Cumhuriyet'ten önce başlamıştı iddiaçılar. Sultan Hamit'ten sonra iş dönmüştü.
Sosyal hayat da değişiyor
zaten
orada.
Sosyal hayat da değişmiş. Hı-hı. Efendim yani mesela Giyim, Sultan kuşam. Reşat diyor ki sarayda namaz kılmayanlar var. Eskiden diyor namazsız hiç kimse yoktu diyor. Nasıl olur böyle bir şey diyor. Bütün kapılara yazmış namaz kılmayana tuzumu ekmeğimi haram ediyorum diye. Padişah yazı yazdırmış. Yani yapacağım başka bir şey yok yani. Herkesin sopayla namaz kıldır ama. Demek ki belli bir dinden uzaklaşma görülüyor. Cumhuriyet'ten sonra ama bu sistemli bir ideolojik çalışma olmuştur. Tek partinin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada bir kusuru var. O kusur da camilere ve vakıf eserlerine karşı çok menfi bir tavırdır. İlk önce zaten İslami manada vakıf kurulması yasaklanmıştır.
Yani ben istesem malımı, mülkümü bir caminin...
Yok. Sonradan bazı değişikliklerle buna izin verilmiştir ama Cumhuriyet'in ilanıyla artık İslami manada vakıf kurmak imkanı yoktur. Hele bazı vakıflar tamamen mesela medrese, tekke, bunlar tamamen türbe, bunlar tamamen zaten kapatılmış. Medreseler mesela vakıf eseri olduğu halde kapatıyoruz, vakfedene verelim diyecekleri yerde hayır. Maliye bunları satıp yemiştir. Mesela bu da hoş bir şey olmamıştır. Medreseler, yüzlerce binlerce medrese. Hem de düşünün okul olmayan kazalardaki medrese kapatılıyor, orası mektepten mahrum kalmıştır. Hı. Osmanlılar zamanında mektep olan yerler Cumhuriyet'in ilanı mektepsiz hale dönmüştür medreselerin kaldırılmasıyla. Ve o medreseler dükkan yapılıp satılmıştır.
Peki onlar daha sonra yani onlar neden okula dönüştürülmemiştir?
Dönüştürülmedi işte.
Yani okul sonuçta yeni kurulan bir devletin... Yeni kurulan bir rejimin en büyük ihtiyacı.
Ama medreseler dini tedrisat veren ama spesifik okul, mekteplerdi.
Ama onu okulla çevirebilirdi.
Yapabilirler. Medrese okul aynı şeydir evet. Zaten isim olarak. Onu yapmadılar. Medreseler vakıftı çünkü. Mektepler devlete bağlıydı. Yani bu bir fırsattı. Devletten almak zordur. Medreseninkine el koymak kolaydır. Binlerce Anadolu'da medrese bu şekilde maliye hazinesine, oradan da maliyeyle arası iyi olan zamanın zenginlerine aktarıldı. Bunu herkes bilir. Anadolu'nun hangi kasabasına giderseniz Ulu Cami'nin etrafında dükkanlar vardır. O dükkanların ekserisi böyle vakıf eserleridir. Medreseler değil, mezarlıklar. Her kasabada Hıfz-ı Sağ Kanunu'na göre mezarlıklar şehrin içinde olmayacak. Şehrin içinde tarihi pek çok mezarlık kaldırılmıştır. Şehir parkı yapılmıştır. Anadolu'nun kasabalarına gidin. şehir parkı denilen yerler, gazino, subay gazinoları hepsi eski mezarlıkların üzerleridir. Halbuki eski Türk cemiyetinde mezarlığın insanla iç içe olması esastır. Ölümü devamlı hatırlattığı için ve insanların ölüleriyle iç içe olması, devamlı ziyaret etmesi için mezarlıklar şehrin ziyaret edilemeyecek kadar uzaklarına götürülmüştür. Yeni materyalist devirde ölüm çok korkulacak bir şeydir. Çünkü öldükten sonra hayat yoktur. Her şey buradadır. Bunun için ölümü mümkün mertebe insanlara hatırlatmamak
gerekiyor.
Olmayalım
moralimizi.
Böyle çok mezarlıklar ortadan kalkmıştır. İstanbul'da bir misal vereyim. Ayaz Ağa'da sahil, denize nazır apartmanların olduğu yerler vaktiyle mezarlıktı. Ve de İstanbul'un en eski mezarlıklarından birisiydi. Sultan Fatih devrinden kalmadır. Şu anda orada apartmanlar var.
Nerede dediniz?
Ayaz Ağa'da sahile doğru. Şimdi, Taksim'den ileri giderken Ayaz Ağa değil belki orası.
Değil. Evet,
Ayaz Paşa. Orası böyle denize nazır. Hep mezarlık de resimleri var. Hatta mezarları zamanını hatırlayanları biliyor. Ankara'da Hacı Bayram Camii'nin kareye bakan tarafı tamamen mezarlıktı. Sonra ev oldu, sonra dükkan oldu, şimdi açıldı. Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin olduğu yer mezarlıktı. Hepsi bunlar kaldırıldı ki bu da hoş bir şeydi. Bunlar neticede insanların yaptığı, Müslüman ölülerinin gömülü olduğu yer. Şimdi deseniz ki biz burada yokuz. Türkler buraya 1925'te geldi. Daha öncesini ispat edemezsiniz. Fakat en ağır darbeyi camiler aldı. Çünkü camiler dindar hayatın mücessem mekanları idi. Bir kanun çıkartıldı. Dediler ki nizamname, camiler tasnif edilecek. İşe yarayan yaramayan, cemaat olan olmayan, ihtiyaç olan olmayan camiler, kaide de şudur, 500 metre içinde birden fazla cami varsa büyüğü bırakılıp diğerleri yıkılacak. Hiç şeyine bakılmayacak, ihtiyaç olup olmamasına. Çünkü 500 metre yeter. Bunun dışında cemaat olmayan camiler yıkılacak. Cemaat yok caminin artık. Ama tarihi hususiyeti bulunanlar muhafaza edilecek. Cami olarak değil ama bina olarak muhafaza edilecek. Kaide bu. Bunun üzerine hemen komisyonlar kuruldu. İstanbul'da ve bütün şehirlerde camiler tasnif edilmeye başlandı. Böylece 500 metrekare içindeki büyük cami bırakıldı, küçük cami yıkıldı.
Bildiğimiz yıkıldı.
Bildiğimiz, evet, balyozlarla yıkıldı.
Ama hangi caminin tarihi özelliği olmayabilir ki?
Marife sorulacak. Marif derse ki burada tarihi özel, ama evraklara bakıyoruz. Pek çok cami için burası tarihi değildir, hiçbir tarih hususiyeti yoktur diye rapor verilmiş. Verilen camiler Fatih'ten kalma, Kavuş Sultan Selim'den kalma, hatta mimar hususiyeti olan camilerdir. Hatta bunlardan bir tanesi Burmalı Camii'dir, Şehzade Camii'nin yanında. O 500 metrenin içinde kaldığı halde yıkılması gerekiyordu. O Burmalı minaresinden dolayı kazmalar geldi. Burmalı minaresinden dolayı araya girdiler, mani oldular, camiyi yıkmadılar, çatısını kaldırıp marangozhane yaptılar. Yani Burmalı minaresi sayesinde kurtuldu cami. Minaresi Burmalı diye kurtuldu.
Minare kaldı ama zaten
ama yeni cami yıkılmadı. Yeni cami yıkılmadı. Yakında cami olduğu halde. Süleymaniye yıkılmadı. Peki ne oldu onlar? Kapatıldı. İkindi namazından sonra biliyorsunuz başka namaz kılınmaz. Sadece ikindi namazlık camiler boş olur. Hatta camiler o saatte temizlenir umumiyetle. Akşama yakın. Kerahat vaktidir. Heyet gidiyor camiye bakıyor. Kimse yok. Kapısını kapatıyor. Bir zincir, bir mühür cemaati olmadığından kapatılmıştır. Akşam namazına cemaat bir geliyor ki kimse yok. Zaten cemaat dediğiniz gibi 3-5 ihtiyar. Çünkü namaz kılmaya iyi gözle bakılmayan bir devir bu. Kim camiye gidebilir? Namaz kılsa da gidemez camiye. Bunun üzerine camiler elden gitmiştir. Ve böylece bir misal vereyim. 1950 yılından önce İstanbul'da, Sul içinde sadece 3 cami açıktır.
Aradaki küçük mahalle camileri...
Hepsi kapalıdır.
Peki nasıl gidecek bir insan?
Gidecek camiye. İhtiyaç yok çünkü. İhtiyaç yok. Zaten o camilerin çoğu kapatılmıştır.
Peki ölünce nereden gönderilecek?
İşte problem orada doğduğu için zaten İmam Hatip mekteplerini açtılar. Büyük camilere götürülüyor. Zaten şöyle, cenaze namazının ille camide kılınması lazım değil. Evde yıkanıyor ölü. Mahallenin önünden cenaze namazı kılınıyor ve mezarlığa götürülüyor. Çok camiden kalkmıyor zaten. Sadece Süleymaniye, Fatih ve Bayezid Camii açıktır.
Eyüp Sultan
sur dışında.
Eyüp Sultan açıktır. İçinden bahsediyoruz. Evet.
Sultanahmet Camii askerlik şubesidir. Sanki başka yer yokmuş gibi. Ve askerler buradan yollanıyor. İçeri giriyorlar ayakkabılarıyla. Burada zabıtları yazılıyor. Muameleleri yapılırken dışarı çıkamadıkları için, affedersiniz, abdesti gelenler duvar diplerine, caminin içinde duvar diplerine bevletmek zorunda kalıyorlar. Bunu bana bizzat oradan sevk edilen birisi anlattı. Beylerbeyi Camii imamıydı Hafız Mustafa Efendi. Yeni cami, top arabalarını çeken Macar katanaları vardır. Onların bağlandığı bir ahırdı. Çünkü hemen deniz kenarı olduğu için rahatça hayvanları sevk etmek mümkün. Nusretiye Camii vardır. Sahilde çok güzel tophanede. Sultan II. Mahmut yapısıdır. Orası askeriyenin kütük deposudur. Hatta Refik Cevat diyor ki bir yazısında, Kütüklerden biri uzun geldiği için diyor. Son cemaatlerini yıkmışlar, kütüğü dışarı uzatmışlar. Bunun gibi İstanbul'da gazino yapılan, mesela Anadolu Saz Gazinosu gibi Sirkeci Garı'nın arkasında veya Taksim'de meyhane yapılan bir cami, ismini unuttum. Veya Halk Partisi merkezi yapılan Küçük Su Camii gibi. Halk evi yapılan, ofis yapılan, en çok zaten Anadolu'da camiler askeriye ve ofis tarafından kullanılmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi. Konya'da sadece Kapı Camii, Ankara'da sadece Hacı Bayram Camii açıktır. Mesela Amasya'da iki büyük caminin ikisi de kapalıdır. Sultan II. Bayezid Camii, mahalle camileri açıktır. Selimiye kapalıdır. Edirne'de Üç Şerefeli Cami açıktır. Böylece Bursa'da 64 camiden 40 tanesi kapatılmış, 22 tanesi açık bırakılmıştır.
Çok ihtiyaç varmış demek ki orada biraz daha.
Böylece Anadolu'da 1928'den 50'ye kadar, Demokrat Parti iktidarına kadar camilerin %60'ı kadro dışı bırakılmıştır.
Şimdi Demokrat Parti dönemi gelince bir şeyler değişmiş olsa gerek ki şimdi camiler açık. Ama o da zannettiğimiz kadar olumlu bir değişiklik getirmemiş. O da başka yönden camilerin sayısının azalmasına yol açmış. Onu da detaylandıracağız. Bizden ayrılmayın. Kısa bir ara rica edelim. Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Demokrat Parti dönemi, o dönemi belki biraz daha fark etme, biraz daha sahip çıkma dönemi gibi şimdi algılayacağız, fark edeceğiz. Ama pek de öyle değil gibi sanki de.
Şimdi şöyle, arada şöyle bir fark var. Şimdi bir kere 1928'den 50'ye kadar olan devre, yani tek parti devri, camilerin insan hayatında müessir, etkili bir mekan olmasını istemiyor. İnsanlar dindar olmasın, camiye gitmesin. Yani yaşlılar, köylüler, basit insanlar gitsin ama münevver bir zümrenin camiyle işi olmaz. Caminin yanı halk evleri ikame edilmiştir. Minareli insanların camide yeri olmaz. Ama aynı pozitivist yaklaşım. Pozitivizm şöyle der. Din, Allah, Tanrı, ahiret bunlar uydurma şeylerdir. Bunları biz görmüyoruz ki bunun hakkında biz yorum yapalım. Bunlar hakkında söylenen her birer spekülasyondur. O zaman din uydurmadır. Akıl başında bir adam her şeyin sırrını aklıyla bulur. Aklı ölçü edinir. En hakiki mürşit onun için akıldır. İlimdir, bilimdir. Buna inanır. Aklıyla, bilimle ispatlayamayan hiçbir şeye inanmaz. Ama cemiyetteki herkes böyle değil ki. Aklı bu kadar gelişmemiş, entelektüel seviyesi. Onlar için din tamam. Onlar için bu dini şeylerine biz müsamaha ederiz. Bu pozitivist anlayıştır. İşte Osmanlı Devleti'nin son zamanında yetişmiş olan Jön Türkler, iddiaçılar ve Cumhuriyet'in ilanından sonra Cumhuriyet'i kuran zümrenin hepsi bila istisna bu pozitivist ekole mensuptur. Bu pozitivist ekolün en mühim temsilcilerimiz Ziya Gökalp'tir. Hem İttihat ve Terakki'nin ideolüdür hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolüdür. Şimdi her böyle olunca Halk Partisi milliyetçi. Halk Partisi demiştir ki milliyetçiliği de dinin yerine koymuş, ikame etmişlerdir. Demiş ki cami yıkıp biz kapatamayız. Cahil insanlar nereye gidecek? Ama bunların sayısı az olmalı bizim cemiyetimizde. Bizim cemiyetimiz akıllı. İşte bilimi mürşit edinen entelektüel insan olan camide yeri yok. O zaman camileri biz yok etmeyelim, azaltalım. Böyle bir ideoloji var. Bu ideoloji çerçevesinde camiler kapatılıyor, ihaleyle satılıyor. İhale açılıyor, camiler satılıyor. Pek çok cami satılmıştır tabii. Pek çok cami satılmıştır. İşte 2,5 liraya satılan cami de var Eskişehir'de, 70 bin liraya satılan cami de var İstanbul'da. İhale ediliyor, giren alıyor.
Kimden alıyor bunu?
Kimden alıyor? Yani Müslümanlardan çok hassasiyeti olmayanlar alıyor. Gayrimüslimler alıyor. Şimdi onları suçlamak için bunu söylemiyorum. Onlar için bir şey ifade etmiyor bu. Satılıyor, alıyorlar. Veya iyi niyetli Müslümanlar alıyor. Camimiz satılıyor. Alalım belki yarın bir gün durum değişir.
Cami,
böylelerini gördüm ben. Kastamonu'da, Konya'da, Ankara'da adam almış camiyi. Parası var, zengin. Saklamış. Demokrat Parti gelince tekrar cami olarak açılmış. Böyleleri de var ama bunlar sayısı çok değil tabii. Bunlar
o caminin herhalde ikinci sahibi yeniden yaptıranı tabii gibi diyebiliriz.
O, bilinir tabii elbet, yoksa gidiyordu. Çünkü vakıf eserini almak, hani anlatırlar ya, Selçuk Kuşu Hazreti Süleyman'a demiş ki ben senin imparatorluğunu yıkarım. Nasıl yıkarsın demiş sen benim imparatorluğumu? Giderim vakıf araziden kanatlarımla biraz toprak getirir, sarayın üzerine koyarım. O toprak senin orada durduğu müddetçe sarayın başına çöker demiş. Yani vakıftan alındı ya. Hmm. Yani böyle bir...
O kadar hassasiyet var.
Onun için çok kişi yanaşmamış bunu almaya. Tabii gene kapatılanlar bir derece harap olmuş ama elde kalmış. Kapatılmayı başka iş için kullanılanlar olmuş. Ofis gibi, askerlik şubesi, bir gazino gibi. Bir kısmı satılmış insanlara, işte o artık üçün ev olmuş artık onlar. Bir kısmı tamamen yıkılmış. Yani bu ortadan kaldırılmış. Balyozu yemiş. Pek çok cami ortadan kaldırılmış. Bu devirde 3900 camiden bahsettik. Bu 3900 caminin yaklaşık %84'ü tek parti devrine aittir. Yıkılanların %80, %16'sı daha sonra 1973'e kadar devam etmiş bu cami yıkılması. 70'ten sonra benim bildiğim yıkılan ve satılan cami yoktur.
Yani şu anda gördüğümüz.
Evet.
Şu anda gördüğümüz evet. %84'ü gitmiş, geri kalan.
Hayır şöyle, yani İstanbul için söylüyorum. Hı. Çünkü İstanbul için ciddi bir istatistik var. İstanbul'daki camilerin 3900 tanesi yıkılmış. Bundan önce ne kadar cami vardı? Bundan önce, özür dilerim, Türkiye çapında 3900. İstanbul'da bundan önce 1000 küsur cami vardı ama bunun hepsi açık değildi, harap olmuştu. Bu camilerin sayısı tasnifle %60 kadar azalmış. 300-350'ye inmiştir ama bunlar faaliyette değildir yani yine. Yıkılmamıştır, satılmamıştır.
Ayakta
duruyor
ama
cami dışında kullanılıyor. 1950'de Demokrat Parti iktidarı başa gelince her şeyde bir hürriyet havası esmeye başlamış. Dinde de bir hürriyet havası esmeye başlamış. Ve kapatılan camiler birer ikişer açılmıştır. Yavaş yavaş askeriyenin, ofisin, şunun bunun elinde olan camiler de açılmaya başlanmış. Ama hepsi değil. Bir kısmı gene kapalı olmaya devam etmiş. Fertlerin elinde olanlar ve yıkılanlar için yapılacak bir şey olmamış. Bu camilerden pek çoğu sonradan açılmıştır. 80'li yıllarda hala daha cami dışı faaliyetlerde kullanılan, ben yerler biliyorum, Anadolu Saz Gazinosu Sirkeci'nin arkasında 1985'te faaliyetteydi. Onun için Diyanet İşleri Başkanlığı dava açtı, kazandı. Bu burayı aldı, tekrar cami yapıldı. Harap olmuştu artık.
Şimdi tabii ama hani bir caminin bir müzikal olarak kullanılması çok sıra dışı bir durum.
Öyle ama yani Selanik'te gördüm ben, iki cami kalmış ayakta. Tabii cami olarak değil. Bunlardan bir tanesi açık saçık film oynatıyordu. Binlerce gazeteler bunu yazdı. İyi ama bu aynısı İstanbul'da var.
Ama şimdi mesela Selanik'ten bahsediyorsunuz. Evet. Müslüman olmayan bir evet. yönetimin olduğu bir evet. yerden bahsediyorsunuz. Bunu bir politik olarak yapmış bile olabilirler.
Olabilir.
Ama şimdi Türkiye'den bahsediyoruz. Her şeyi bir yana bırakın. Orada eğlenmeye giden insanlar, yakın tarihi bilen insanlar. Lakayt
efendim, lakayt insanlar. Yani cami bir şey, yani artık o devir bitmiş. Camilerin ehemmiyeti kalmamış. Bu şaşılacak bir şey. Yani bu hususta yapılanlar inanın Moğol istilasında görülmemiş. Moğol istilasında bile hususi böyle cami yıkılmamış. Yani camileri yıkalım diye. Yani bu çok korkunç bir tahribat olmuş. Tarihle, yani bırakın ibadethaneyi, cami, insanların namaz kılmasını. Tarihi miras, tarihi kültür çok barbar eller tarafından ortadan kaldırılmıştır. Nice mezarlar, Evliya Çelebi'nin mezarı nerede? Taksim yolunda satılan bir caminin avlusundaydı. Biliyoruz caminin avlusunda cami ortada yok. Mezar da yok. Bu kadar meşhur Evliya Çelebi'nin mezarı yoktur. Çünkü camisiyle beraber küçük bir cami Galata'dan inerken satılmıştır. Dükkanlar olmuş. Yerini bile tespit etmek mümkün değil. Şimdi 50'den sonra bir hürriyet havası geldi ama inanın bu kapalı camiler yakın zamana kadar devam etti. Yani 90'lı yıllarda hala kapalı olup da yeni yeni açılan camiler vardı. Şimdi
hala kapalı olan var mı?
Şimdi ben zannetmiyorum. Tespit etmem mümkün değil mi? Zannetmiyorum. Ama şu anda yıkılmış, yani yeri cami olan camiler var. Yeri biliniyor cami olarak. Satılmış olanlar var. Halka satılmış, yapacak bir şey yok. Maliye tarafından halka satılmış. Caminin içinde insanlar oturuyor. Veya dükkan yapmışlar. Atölye yapmışlar. Bunları bir görüyoruz. Cami orası. Bunlar böyle. Demokrat Parti zamanında da yıkılan camiler vardır. Demokrat Parti'den sonra 60'larda 70'lerde de yıkılan camiler vardır. Fakat bu camilerin yıkılış sebebi cami olduğu için değil. Yol, köprü, meydan uğruna.
Bulundukları yer yanlış diye.
Mirassa Menderes zamanında sahil yolu Vatan Caddesi yapılırken çok sayıda cami, medrese, hamam ortadan kaldırılmış, yıkılmıştır.
Onların alıp başka bir yere taşınması söz konusu.
İşte bunlardan bir tanesi, bunlardan teknolojide. Bir düşünülmemiş, yapılabilirdi. Niçin yapılmasın? Asuan Barajı yapılırken Mısır'da Birleşmiş Milletler dedi ki insaf dedi, orada dedi Ebu Simmel mabedi var dedi. Firavunlardan kalıp biz onu taşıyalım dedi. Taşıdılar mabedi bir kenara. Baraj yapıldı, mabet kurtuldu. Koca mabedi taşımak camiden daha zor. camiler taşınabilir. Nitekim pek çok yerde bu oluyor. Ama bu düşünülmedi. Ne gerek var, vurun gitsin. Bir de bizde şey vardı.
Çok var bizde ondan.
Bizde çok var o camide. Bir de ne lazım? Yani eski taşları bırakın. Şimdi bize yol lazım. Şimdi bize araba yolu lazım. Hava meydanı lazım. Köprü lazım diyerek. Yani çok yer böyle elden gitti. Hatta.
Peki insanlar bir ülkeye, o ülkenin havaalanını, yollarını görmeye mi giderler?
İşte Türklerin böyle bir görüşü vardır.
Yani biz gittiğimiz zaman bir ülkeye havaalanını mı görürüz? Siz efendim, gidiyoruz, çok efendim, sık gidiyorsunuz
birisi,
yurt dışına.
Efendim birisi yurt dışına giderken şu şehre gitmenize gerek yok derler yani. Hiç yeni bir şey orası, eski bir şey yok derler. Turistler bir yere iki şey için gider. Üç şey için gider. Alışveriş için gider. Alışveriş için bunlara gerek yok. İkincisi deniz için giderler. Üçüncüsü tarih eserleri görmeye giderler. Yeni yapılan eserleri görmeye giden ben adam duymadım. Yeni yapılan havaalanları, meydanlarını, AVM'leri görmeye gittim falan, böyle bir şey ben duymadım. Dolayısıyla en çok da giden eski eserler için gider. İstanbul'a gelenler nereye gidiyorlar yani? Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ni görmeye mi gidiyorlar? Veya o stat yaptılar, onu mu görmeye gidiyorlar? Hayır. Sultanahmet'te geziyorlar. Niye orada geziyorlar? Bunlar farkında değiller mi? Ya bu şehrin modern bir yeri yok mu? Gidelim. Ya Ankara'ya niye gitmiyorlar mesela? Çok modern bir şehir. Tepeden tırnağa. Yani öyle değil tabii ki. Ama bizde bu anlayış var maalesef. Adnan Menderes tabii ki iyi bir insandı. Dine saygılı bir insandı. Onun bu din aleyhdarlığından dolayı yaptığını söylemek doğru değil. Fakat İstanbullu değildi. Bu gibi şeylerin emniyetini bilen bir insan değildi. Ancak mesela Karaköy'de bugün bile yeri boş durulan Tahtalı Cami diye bilinen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii vardı. Bu cami daha eskiden camiymiş, yıkılmış, yerine Aranko tarafından çok zarif bir cami yaptırılmıştı. Burayı yıkacağız burayı dediler. Meydanı genişleteceğiz. Yıktılar, meydanı da genişletmediler. Camiyi taşlarını numaraladılar. Kınalı Adaya götüreceğiz, o da cami yok dediler. Ne götürdüler ne durdu, o cami yok oldu gitti.
Nerede?
Karaköy'de.
Hayır, şeyler nerede?
Belli değil, nerede oldu bilinmiyor.
Nereye
kondu bilinmiyor. O müzelerde neler öyle kayboldu gitti.
Az bir
yeri
şey
de boş yani kaldı. Koca bir cami.
Şu gözlük olsa bir yere saklanır.
Koca bir cami. Ne oldu be? Denize mi döktüler? Ne yaptılar?
Yani
ne oldu?
O
çok zarif bir cami. Şey. Ne de Karaköy'e bir silüet veriyordu. Karaköy Türkiye'nin, İstanbul'un en çirkin yeri şimdi. Şöyle bakıyorsunuz Eminönü'nde içiniz kararıyor. Kule de olması hiç bakılmayacak. Halbuki o cami oraya çok güzel bir zarafet veriyordu. Hem denizden hem Eminönü'nden. Bunun gibi çok cami gitti. Hatta Minevvera Yaşlı bana dedi ki Allah rahmet eylesin. Menderes çok iyi bir insandı. Fakat dedi bu yıkılan camiler yüzünden çok dedi beddua aldı dedi. Korkarım dedi başına dedi gelenlerin sebebi odur dedi.
Bir ah var yani.
Tabii. İkincisi mesela Boğaz Köprüsü yapılırken biliyoruz. Bu da bildiğimiz bir şey.
Bu yakın
ne
tarih.
Ne kadar cami, ne kadar mezarlık, ne kadar han, hamam yok oldu gitti.
Bir de tabii çok merkezi yerlerden geçiyor. Her iki ayakta çok merkezi evet, yerde.
Evet, neler neler yıkıldı. Yani ikinci köprüde o kadar yıkılmadı. Orada da yıkıldı ama birinci de çok
yıkıldı.
Orada
yeşil alan kıyımı
evet, çok yıkıldı. Şimdi bunlara yazık değil mi? Yani adam bir taş için şeyi değiştiriyor. Diyeceksiniz ki ama ne yapalım bizim refahımız. İşte öyle olmuyor. Öyle olmuyor yani. Bu medeni bir düşünce
orta
değil.
Orta yolu bulmak mümkündür aslında diye düşünüyorum. Hani
mümkün ama onu istemek lazımdır. Yani bu politikacılar politik düşünüyorlar. Aman biz bir iş yapalım bize iyi desinler. Tarihi eseri koruyunca bir adama aferin demiyorlar Türkiye'de. Halk da öyledir.
Yani oy veren de tarihi tabii, eseri önemsemediği tabii, için belki.
Tabii. Anadolu'da pek çok tarihi eser bizzat oranın yerlileri tarafından tahrip edilmiş, yıkılmıştır. Hatta bu tarihi eserlerle bahçe duvarı ev yapanlara biz minnet duyuyoruz ki o taşlar hiç değilse kalmış. Yani hiç değilse ki bir evin duvarında, ahırında o taş muhafaza edilmiş.
Yani kötü bir şeye bu
evet,
kadar çok
değilse,
sevinebilmek
hiç değilse
bize mahsus.
Yani bu oldu. Bunun tabii iki yönü var. Birincisi İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden birisiydi ve bu camileriyle, medreseleriyle İstanbul bir açık hava müzesiydi. Tek başına bir cami ne ifade eder şehrin düzlüğün ortasında, etrafında mahallesiyle, çeşmesiyle, hamamıyla. Ayasofya Camii'nin yanında medresesi vardı. Medreseyi yıktılar. İstanbul'un ilk medresesiydi. Kapısına yaz, İstanbul'un ilk medresesidir. 1453 tarihlidir. Otobüsler park etsin diye yıkıldı. Ayasofya Camii'ydi, kapatıldı. Ne olurdu? Cami olsaydı gene namaz kılınsa daha çok bakılırdı. Gene müze olsaydı insanlar, müze olmak yasak mı? Sultanahmet müzedir hem de camidir.
Cami,
yani sonra insanın mabedinin elden alınması çok ağır
şimdi
geliyor.
Bir başa dönersek.
Din hürriyeti meselesi var.
Bir söylediğiniz bir şey vardı. Bir nasıl vakfedildiyse evet, öyle kalmalıdır diye. Ayasofya'yı bu çerçevede bir değerlendirebilir misiniz?
Efendim şöyle, Ayasofya'yı evet Bizanslar yapmıştır. Dünyanın en eski mabetlerinden birisidir ayakta olan. Ama Ayasofya fethedilmiştir. İstanbul Fatih tarafından fethedilmiştir. Şöyle bir kayda vardır. Önceki hukukumuzda, savaş hukukumuzda bir yer fethedildiği zaman beşte biri devletin olur savaşla. Beşte dördü ise savaşa katılanlara dağıtılır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da bu beşte biri aldıktan sonra kamu binaları için geri kalanı halkın elinde bırakmıştır. Ama camilerde dilediğim tasarrufu yaparım ben demiştir. Fakat bunların da hepsini sahiplerinin elinde bırakıyorum. Sadece Ayasofya'yı alıyorum ki buna hakkı vardır. Ayasofya onun olmuştur. Ganimet olarak.
Ganimet olarak, evet.
Mülkü olmuştur. Ondan sonra ben mabedi ne yapayım yani? Taştan satacak hali yok ya. Burayı cami olarak vakfetmiştir. Fetih Camii adıyla uzun da bir vakfiyesi var.
Peki şimdi...
Şimdi orası Fatih'in mülkü ve vakfıdır. Bunu değiştirmeye hiçbir hukuk kaidesinin gücünün yetmemesi lazımdır.
Uluslararası hukuk ne diyor?
Uluslararası hukuk mahalli hukuklara saygılıdır bu konuda. Mülkiyet bakımından mahalli hukuka saygılıdır.
Peki bizim yani en sonunda kalan vakıf eserlerimiz için?
O da anlaşmalara tabidir. Anlaşmalara tabidir. Anlaşmalar yapıldığı zaman Osmanlılar mesela oranın vakfiyetini bir yer mesela kaybediliyor. Bulgaristan, Romanya. Hükümette bir anlaşma yapıyor. Diyor ki burada yaşayan Müslümanların dini işlerinden ben sorumluyum. İmamlarını, kadılarını, müftülerini ben İstanbul'dan tayin ederim. Maaşlarını da ben veririm. Ondan buradaki vakıf eserlerini gene bunlar muhafaza ederler. Mekteplerini muhafaza ederler. Tamam, bunu hükümet kabul ediyor. Ondan sonra İstanbul'la bir irtibat kuruluyor ve vakıf eserleriydi, camilerdi, faaliyetini devam ettiriyor.
Balkanlar için böyleydi değil mi?
Evet, Balkanlardaki bütün ülkelerle böyle anlaşma yapıldı ve bu devam etti. Komünist idare gelene kadar. Komünist idare geldikten sonra zaten hukuk kanunu tanımadı.
Yunanistan'da devam Yunanistan ediyordu hariç. Yakın zamana evet. kadar.
Hala devam ediyor. Hı-hı. Ama Yunanistan...
Da cami kalmadı şimdi. Onlar.
O da şundan kalmadı efendim. Yunanistan'da Müslüman yoktu. Batı Trakya'da vardı. Batı
nüfus sayımından sonrasından
Batı Trakya'dakileri yıkmadı Yunanistan. Batı Trakya'da yıkılan cami yok. Fakat vakıfları çeşitli yollarla azalttı. Yunanistan'da böyle bir oyunu oldu. Ama bunda bizim de suçumuz vardır. Yani biz Batı Trakya'ya sahip çıkmadık. Çıkmayınca Yunanistan Batı Trakya'yı böldü, istediğini yaptı. Ama Batı Trakya dışındaki yerde zaten Müslüman olmadığı için oradaki camileri yıktı. Ha, onu yıkar artık bitmiş, oradan şeyi kalmamış. Biz Yunanistan'dan da vakfalarımıza saygı göster demeyi bekleyemeyiz. Ancak Yunanistan'dan medeni bir millet olarak kendinden önce orada yaşamış olanlardan kalmış mabetleri, eserleri koruması beklenirdi.
Mesela bizde ama, surlar için...
Ama Yunanlılar bunu yapmadılar. Bu kendi vahşetlerinin eseridir. Ben Macaristan'a gittim. Macaristan'da Osmanlı eserleri olabildiğince hassasiyetle korunmuştur.
Peki bir soru daha. Şimdi Türkiye sınırları içinde kalan vakıf eserler evet. var. Mesela bir araziden bahsediyoruz.
Evet.
Bu araziye İstanbul'un çok göç aldığı dönemlerden evet. bahsedelim. İnsanlar yerleşmişler. Evet. Ben sizi sahip sanarak, evet. sizi de parasını ödeyerek orayı evet. satın almışım. Ama evet. burası bir vakıf arazisi. Evet. Yıllar sonra buranın vakıf arazisi olduğu boşaltılması, yıkılması, mahkeme süreci vesaire yaşayan evet. çok insan var. Tapuları bir ara verildi, sonra tekrar geri alındı. Ona hukuki olarak ne söylenebilir?
Onlar zaten fevkalade girif meselelerdir. Hülasa olarak şunu söyleyelim. Önceki hukukumuzda yani Osmanlı hukukunda vakıf bir eseri veya başkasına ait olan bir eseri. Böyle olduğunu bilmeyerek bir başkasından satın alan kimse korunmaz.
Yani ben bunu sizden satın aldıysam vakıf eseri olduğunu olamazsınız. Bilmeden.
Malik olamazsınız. Ancak ödediğiniz parayı size satandana isteme, ona rücu etme hakkınız vardır.
Hayattaysa.
Varislerinden. Hı hı. Yani o devam eder yani. O devam eder. Rücu etme hakkınız vardır. Bundan dolayı tabii çok problemler ortaya çıkıyor. Şimdi vakıf eserleri hükümet tarafından satılmıştır. Buna zaten yapacak bir şey yok. Hükümet satmış. Onu da başka bir mevzuda konuşalım. O da ayrı bir mesele. Burada sadece camileri konuştuk. Hı. Mesela 1935 tarihli vakıflar kanunuyla sadece İstanbul'da 250 bin vakıf eseri kiracılarına satılmıştır yok pahasına. 10 yıllık taksitte o da. Çok cüzi bir paraya.
Yani ben vakıf arazisi üzerine ev yapmışım.
Ev, dükkan, normal vakıf evi ne derse kiracıya diyor ki sen buranın kiracısı mısın, vakfın evi. Tamam, burayı sana tapuladık biz diyor. Parası ne kadar? Cüzi bir para. 10 yılda ödersin diyorlar bunu.
Kira öder gibi.
Kira öder gibi. Ödemezsen de senin bu, sonra biz alırız diyorlar. Böylece 250 bin tam sadece İstanbul'da satılan vakıfların sayısı 250 bindir.
Hala ihaleler var vakıf var. Eseri satılıyor.
Şöyle ihaleler var.
Vakıflara ait yerler var.
İşte düşünün hangi birisini söyleyelim. İnsanlar vakıf yapmışlar. Devlet bunlara el koymuş.
Alınabilir mi?
Alınamaz, hayır.
Yani mesela.
Şöyle.
Devlet yani, satıyor olduğuna göre.
Yani hassas bir Müslümana almamak yakışır. Yalnız vakıfların çeşitleri var. Şimdi bir şahısların yaptığı vakıflar var. Bir devletin yaptığı vakıflar var. Ona da vakıf deniyor. Eğer bu devletin yaptığı bir vakıfsa devlet arazisini almak gibidir. Ama şahsın yaptığı bir vakıfsa
ve devlet buna el koymuşsa,
bunu almak insana hayır getirmez. Ancak artık orası vakıftan geri dönmeyecek, vakıflara verilmeyecekse belki kötü niyetli adamların elinden kurtarmak maksadıyla almak mümkün olur. Biraz evvel o adamların hani camiyi satın aldıkları gibi belki bu olabilir.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Bitkilerle Sağlıklı Yaşam Merkezi İpek Yolunu sundu.